Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Ütvarslan abimizle birlikte sizlerle olan birlikteliğimize başlamış bulunuyoruz. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Ve tabii ki Periskop yayınımız da şu an devam etmekte. Programımız ama akşam 22'de yayınlanacak. Böyle de bir güzelliği var. Çift yayın oluyor Allah'a şükür. Hasret Ali Genç'e teşekkür ediyoruz. Şu an Periskop yayını için bizlere yardımcı oluyor. Abi merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Salih'ciğim. Hasret'e de merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldin Hasret. Şimdi ben yine sorularla geldim abi. Birkaç sorum var size sormak istediğim. Öncesinde ama dilerseniz siz Afyon'daydınız. Böyle bir Anadolu'ya çıktınız yine. Kütahya'ya doğru gittiniz galiba. Biraz onlardan bahsetsek diyorum. Nasıl geçti abi? Neler gördünüz? İzlenimleriniz nasıldı? Devamında güzel sorularımız var. Onları size yöneltmek istiyorum.
Afyon Karahisar'daydık Perşembe günü. Kocatepe Üniversitesi'nin etik kulübündeki arkadaşlarımız kariyer yolu dert yolu mu diye bir başlıkla bizi üniversitelerine davet ettiler. Kariyer yolunun biz dert yolu olduğunu onlara söyledik. Zaten öyle bir kanaatle gelmiş salona herkes. Çünkü kariyer yolu demek işte dil bileceksin.
Evet.
Küreselleşmenin getirdiği o dünya vatandaşlığı gereklerine uygun her yerde kazanabilecek, her yerde efendim çalışabilecek niteliklere sahip olacaksın. Artı işte bir usta bulacaksın, birisinden el alacaksın, çalıştığın ilk yer çok önemli. Bu gibi sahiplerle ortaya çıkan yol zaten dertli bir yol. O anlamda kariyer herkesin derdi ama biz onu çok daha farklı bir bağlama çekmeye çalıştık. Ve dedi ki eğer başkaları için dertlenebilir, kendi öz çıkarlarınızın ötesinde işte insanlığın, tarihin, Allah'ın, vicdanın, merhametin derdiyle dertlenir. Ve bunları daha öncelerseniz kariyer yolunun gerçekten dert yolu olduğunu, derdi öncelemekle açılan bir yol olduğunu ama dert kariyer derdinizin de böylelikle hallolduğunu görürsünüz diye biraz böyle kelime oyunlarıyla bir mesaj vermeye çalıştık. Çok güzel, dinamik bir topluluk vardı Afyon'da. Karahisar'da diye ifade etmek lazım. Karahisar deyince böyle biraz daha tarihi bir geçmiş var. Afyon deyince de insanlar böyle daha farklı şeyler anlıyorlar. Sonra Simav'a geçtik. Simav'da Vizyon Gençlik Merkezi var. Abdullah Emre Çetinler'in idare ettiği. Kadim bir dostumuzdur Abdullah Emre de sağ olsun. O hem ilçenin genelinde bir program ayarlamış. Değişmezsen değiştiremezsin başlıklı bir konferans verdik Simav'da Perşembe akşamı. Akabinde de bir ertesi günde 4 tane lisenin, Simav'ın en önemli 4 lisesinden öğrenciler geldiler. Özellikle üniversiteyi artık hayalinde, gözünde canlandırmaya başlamış olan 11 ve 12. sınıftaki öğrenciler geldiler. Onlarla da yine üniversite bağlamında bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Güzel sorular sordular. Biz de onlara kendi dilimizin döndüğünce, Alaaddin Serhan Yaman kardeşimiz vardı biliyorsunuz.
Evet.
Bizim derneğimizin üyelerinden ve daha evvel de oraya kariyer bağlamında meslek tanıtımı için gitmiş bir kardeşimiz. Yine bir diğer refikimiz de Yusuf Goncagül'dü. Hem gitarıyla orada bir ufak bir resital verdi hem de güzel sanatlarda okumuş olmanın, güzel sanatlarda yüksek lisans yapıyor olmanın ya da öyle bir kariyer tutturmanın ne anlama geldiği noktasında paylaşımlarda bulundu. Hemen akşamında da, yani dün akşam Kütahya'da yine sosyal medyayla imtihanımız diye bir konferans verdik. Sağ olsun belediye başkanı, il başkanı, belediye başkan yardımcıları böyle gelmişler, katıldılar. Sonuna kadar da sabırla dinlediler. Yine çok böyle ilgili bir seyirci topluluğu vardı, izleyici topluluğu, dinleyici topluluğu. Yani sosyal medyanın bu anlamda herkesin ilgisini çeken bir konu olduğunu da oradan görmüş olduk. Bu akıllı telefonlar, tabletler, işte şu an içinde bulunduğumuz ortamlar, periskoplar, işte efendim evet. Facebook'lar, Twitter'lar herkesin derdi aslında. Bunu da biraz daha efendim belki acil olarak daha farklı bunlarla ilgili neler yapılabilir hep beraber düşünmemiz gerekiyor. Çok ciddi, sıkıntılı ama bir tarafından da böyle bize fırsatlar vaat eden bir platformlar bileşkesi olarak gözüküyor ki bunu bizim tekrar tekrar böyle üzerine düşünmemiz lazım. arkadaşlarla da onu konuştuk gelirken. Gençler oradalar.
Evet.
Sadece gençler değil, kendini genç hisseden herkes orada. Şimdi ben orada bir şey soruyorum. Diyorum ki mesela şu nedir diye. Ha, 17 Şubat 2014'te ne oldu dedim mesela. Böyle bir soru sordum.
Bence o herkes gün, baktı.
O gün Türkiye'de bir devrim gerçekleşti diye sordum. Hemen birisi ön sıradan hiç efendim gözümden kaçmadı. Hemen televizyon telefon açtı. Bakın dedim işte görüyor musunuz? Google'dan arıyor şu anda dedim. O da girdi böyle. ben bunu bir kere de Konya'daki bir konferansımda yaşamıştım. Bunu dedim Hazreti Ali mi söylemiş, Hazreti Ömer mi söylemiş? Yok emin değilim ama dedim. 10 saniye mi geçti, 15 saniye mi? Arkadan bir genç el kaldırdı. Hocam o söz Hazreti Ali'ye ait dedi. Bildiğiniz gibi Hazreti Ömer'e ait değil dedi. Söylediğiniz gibi. Yani bu Google, Hazreti Google diyorlar ya. Hazreti Google'a mürit herkes şu anda. Evet. Ve onun verdiği cevaplara herkes çok güveniyor. O dünyada yaşıyor.
Bir de tehlike orada... o zaman abi. Bir taraftan da o zaman.
Şimdi orada crowdsourcing diye bir şey var Salih'cim. Yani kitle kaynağı, kitlenin kaynak olması. Hiçbir artık platform, şirket, hatta devlet tek başına ortaya çıkan bu jungle'ı, bu network'ü, bu ağı, işte sosyal platformlardan oluşan bu kocaman elektronik ağı tek başına manipüle etmeye, yönlendirmeye yetmiyor artık gücü. Yani tek tek kullanıcılara iş düşüyor. Hı hı. Bu bir tür hani küçük evren gibi yani. Evrende kimse Allah'ın dışında herhangi bir hakim var mı? Ya da işte evrendeki her türlü olayı, gidişatı tek başına kontrol edebileceğini düşünen böyle bir insan da yok. Bu bir tür küçük evren gibi sanal dünyalar da, sanal dünyanın kendisi de artık tek bir şirketin, tek bir kurumun, tek bir devletin, hatta devletler zincirinin manipüle edemeyeceği, yönlendiremeyeceği bir devasa efendim jungle'a dönüşmüş durumda. Buranın ortalama bir aklı var. Bu sen medyacısın biliyorsun, iletişim derslerinde görmüşsünüzdür. Ortalama işte orta bir, ilkokul dört aklı yani. Bu kitlenin aklı, bütün muhteva buna uygun üretiliyor. Ve o akılla insanlar efendim bir beğeni yapıyorlar.
Evet,
şimdi Facebook'ta birçok şey paylaşıyoruz. Ben de sık sık Facebook'ta paylaşımlar yapan bir insanım. Hı-hı. Genelde de büyük Allah dostlarının ya da hikmetli, erdemli... sözleri genelde paylaşıyorum. Oralara tepki veren yani beğeni yapan insanların aşağı yukarı bir ortalama aklını da bu kadar zamanda kendime göre kestirmiş durumdayım. Hangi söz daha çok beğenilir? Hangi söz daha çok like alır almaz? Bunu az çok kestiriyorum. Mesela ilk zamanlar şöyle yapardım. Ya bunlar ne müthiş bir söz. İnsanı ayağa kaldıran bir söz. Böyle bir 5 dakika odada dolaştıran bir söz. Nasıl bir söz bu derim mesela. Onu paylaşırım. Çok bir beğeni gelmez. Ama çok böyle ortalama bir akla hitap eden, işte genel geçer diyebileceğimiz ortalama bir şey söylerim mesela. Bu onun en az 2-3 katı beğeni toplar.
Evet, evet, evet.
Şimdi buradan gerçekten bir kitle aklı var. O kitle aklını işte bir tarafıyla faydalı görüyoruz biz. Şimdi Avustralya'da şöyle bir deney yapılmış. ben bunu dün Kütahya'da da anlattım. Çiftçilere, işte koyun yetiştiricilerine bir yarışma. Koyunları koyuyorlar önlerine. Diyorlar ki bunun kilosunu tahmin et. İşte 20 tane çiftçiye. Daha doğrusu yarışmaya katılmak isteyen herkese. Herkes gramına kadar bir tahminde bulunuyor. Diyor ki mesela 38 kilo 500 gram. 38 kilo 750 gram. Çok yaklaşan oluyor. İşte tesadüfen tutturan oluyor. İşte 1-2 kilo şaşan oluyor. Fakat o 20 tane tahmini alt alta yazıp toplayıp 20'ye böldüğünüzde çıkan o sonuç koyunun ağırlığına en yakın sonuç oluyor. Kitle aklı böyle bir şey işte.
Evet, evet.
Hani demokrasi de bu mantıkla aslında rejimler içerisinde iyinin yani kötülerin en iyisi gibi denebilecek bir rejim. Yani hani o sağduyu deniyor ya halkın
evet,
sağduyusu.
Evet, evet.
O sandıkla tecelli eder deniyor ya hakikaten o açıdan. Tecelli ediyor işte yani.
Sizin bir ifadeniz vardı abi. Daha önceki programlarda zikrediyordunuz. Türkiye'deki ortalama algı seviyesi ilkokul 4. sınıf öğrencisi diye.
O bu medya araştırmalarının evet. aslında ortaya çıkarttığı bir sonuç. İlkokul 4 seviyesi ya da orta 1 seviyesi. İşte bu akıl o akıl. Böyle ortalama çıkan bir akıl. Şimdi bu aklın peşine gidip de Facebook'ta, sosyal medyada rağbet görenin aslında bir ortalamasını aldığınız zaman bu genelde işte... İyinin, işte güzelin, ortalama efendim kamuca, kamu tarafından, halk tarafından beğenilenin çok da böyle efendim ortak doğrudan iyiden sapmayan bir boyutunun, bir içeriğinin olduğunu görmemek mümkün değil.
Evet, evet.
Güzel yani. Birçok böyle afilli sözler Mevlana'ya aitmiş gibi, işte Şems-i Tebrizi'ye aitmiş gibi.
Hatta bazen aktarılıyor. Peygamber Efendimiz'e kadar uzanıyor yani.
Yani evet. bu sözlerin evet. paylaşılması falan aslında o ortalama aklın bir şeyi var. Fakat ortalama akıl bizi layık olduğumuz, muhtaç olduğumuz hikmete, hakikate götüren bir akıl mıdır? Bununla biz gerçekten iki dünya saadetini bulabilir miyiz? Ben o konuda büyük bir soru işaretim var. Ve çok zaman yine bir başka sosyal deney yapılmış. Karınca kolonisi üzerinde yapılmış bir sosyal deney. Ortalama aklın peşinden gitmek çok zaman efendim doğruyla da sonuçlanmayabilir. Şimdi karıncalar koloniden çıkıp da ya da o sürüden ayrılıp da kendi başlarına kaldıkları zaman, yani kaybolduklarını hissettiklerinde ilk gördükleri karıncayı takip ederlermiş. Şimdi o onu takip ediyor. O da kayıp zaten. O da onu takip ediyor. Bu şekilde birbirlerini takip ederek bir zincir oluşturuyorlar, bir çember oluşturuyorlar. Şimdi bak, en öndeki aslında en arkadakini takip ediyor.
Evet. Hep beraberler.
Hep yani. Beraberler. Evet. Aslında hep birbirlerini takip ediyor.
Bu göçmenler kuşlarında da mesela Üsküdar semalarında şu an hep biz görüyoruz. Bir kuş bir tarafa hareket ediyor, tüm kuşlar oraya gidiyor.
Evet.
Çok görsel olarak da böyle güzel bir şey çıkıyor aslında ama psikolojik olarak.
Evet, o kitlesel evet, akıl işte. Kitlesel akıl. Aslında birbirlerini takip ediyorlar. Dönüyorlar etraflarını dolayısıyla. En efendim büyük bu tür karınca çemberi dünya üzerinde tespit edilen 366 metre olarak. Ha. 366 metre boyunca bir daire haline gelmiş karıncalar. Hep birbirlerini takip ederek etraflarına dönüyorlar. Ve tam 2 gün sürmüş Salih'im. 2 gün sonra da hepsi
ölmüşler.
Şimdi kitle aklı böyle bir şey işte. Yani tamam, ben seni takip edeyim, o ortalama takip, onu takip evet. edeyim ama o da beni takip ediyor, ben onu takip ediyorum. Peki bizi, ben seni bir şeyini like'ladım, sen benim iyi bir şeyimi like'ladın, tamam güzel. Körler sağlar birbirini ağırladı. Fakat hikmet dediğimiz, esas bize muhtaç olduğumuz bilgiyi, o hani kutsalın, o efendim ötelerin bilgisini buralarda bulabilir miyiz?
Evet.
Harcı alem bir takım yapıştırmaların, kopyalamaların dışında. Ya da buralar bizi hidayete erdirir mi? Buralardan biz doğruyu, güzeli belki işaretlerini alabiliriz. Ama bizi hakikaten güzel insan yapacak, muttakiler arasına katacak. Ya da ya eyyühellezine amenü tekullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Hani ayet-i kerimede ifade ediliyor ya, ancak Müslümanlar olarak ölün şeklindeki o bize emre ittiba etmemizi sağlayacak bize bir hayat tarzı, salih ve sadıklarla beraber olmak şeklindeki bir tarzı bize verebilecek mi? Bu anlamda ben bu platformları bir tür hani haberdar etme, ha burada böyle bir şey varmış, tetikleme, başlatma gibi işlevler açısından faydalı görüyorum. Ama son tahlilde burada yaşanmaz. Esas yaşanacak yer kalplerin birbiriyle bakıştığı, etkileşim içinde olduğu ve dolayısıyla tahavvül ettiği, değiştiği, dönüştüğü, iyiye doğruya, güzele ve hayra doğru istikamet kazandığı bir fiziki
birlikteliktir.
Evet. Salih ve sağlıklarla beraber olmak da bu anlamda iyidir. İşte dün sosyal medyanın imtihanı, sosyal medyayla imtihanımız konusunda genelde Kütahya'da bunları konuştuk. Yani sen de bir soru sordun, sorduğuna pişman oldun.
Estağfurullah
yani.
Abi, konuyu açtı. Şu an farklı bir soru daha soracağım yani bu konuyla alakalı. Bizim zaten sizle olan birlikteliklerimizde bu tarz yani çok keyifli oluyor benim açımdan da. Çünkü bir konudan girip kafadaki diğer soruları da özellikle hani ben...
Marifetname de böyle bir şey, biliyor musun?
Evet.
Ebu Zülfü İbrahim Hakkı Hazretleri'nin. Şimdi bir hikaye anlatıyor mesela. Bak orada şu da var diyor, oradan başka bir yere geçiyor. Oradan bak şurada şu da var derken ama yine dönüp... Tık tık tık tık tık öncekiyle bağlayıp esas kastı neyse onu yine söylemeyi başarıyor yani. Bu güzel bir tarz olabilir. Biraz biz buna sunuhat da diyoruz yani.
Sunuhat.
Artık o an ne söyletiyorsa, ne geliyorsa gönlümüze, kalbimize. Ama inşallah Cenab-ı Hak kalbimizle konuşmayı, gönlümüzle konuşmayı Amin. Lütfetsin ki o birazcık işte tadı da veren belki odur.
İnşallah abi. Ben kendimi burada şöyle görüyorum açıkçası. Özellikle genç dinleyicilerin, yani genç zamanı takipçilerinin sizlere sormak istediği soruları yönelten bir ayna gibi. Yani çünkü ben kitleyi ben de kitle araştırması yapıyorum mesela Twitter'dan ya da Facebook'tan. Paylaşımlara bakıyorum. Kim ne paylaşmış. Mesela bir paylaşım görmüştüm. Hollanda'da bir deney yapılmış abi. Yine genç camiasından bir arkadaş paylaşmış mesela bunu. Hollanda'da bir deney yapılıyor abi. İncil'in kabına Kur'an-ı Kerim geçiriyorlar. Belki izlemişsinizdir o videoyu. Diyorlar ki bakın Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifadeler var. İşte kadınlar çalışmasın. Kadınlara ölüm. Yani çok ağır ifadeler var yani böyle. Bunu Hollanda'da halka yöneltiyorlar. Sokak röportajı gibi. Halk da, Hollanda halkı da diyor ki ya evet Kur'an-ı Kerim'de böyle ifadeler var demek ki. Gerçekten bunlar çok gerici insanlar. Zaten IŞİD'i biliyoruz. İşte Boko Haram'ı biliyoruz falan diyorlar. Sonra da diyorlar ki bakın bu İncil'di. Yani o kabı çıkarıyorlar. Şok oluyor herkes. İncil'de böyle bir şey olacağına inanamıyoruz. Nasıl olabilir diyorlar. Ya bu işte kitle akıllı. Mesela orada Hollanda'da bir hanımefendiye diyorlar ki ya bunu nasıl böyle yorumladınız yani? Niye böyle İslam hakkında böyle şeyler düşünüyordunuz? Diyor, medya yüzünden diyor yani. Medya. Sebebi medya diyor. Yani biraz da bu oldu abi. Hani ortak akıl, ortak kitle diyoruz ama cımbızı yani kendine batıran bir insan sayısı da azaldı artık. Yani suçlu bu, medya, suçlu siyasiler.
Ama bir tarafından haklı payı da var o hanımefendinin. Çünkü biz nasıl yediklerimize, içtiklerimize dikkat ediyoruz. Sonuçta piyasada bir türlü gıda malzemesi, ürünü satılıyor. Hepsine bakıyoruz. Diyoruz ki ya burada hangi muhteviyatını okuyoruz. Arkadaşlarımız diyorlar ki mesela ya bak bu ürünü almayın. Bunların şöyle şöyle bağlantıları var diyoruz. Sonra dönüyoruz mesela memleketten diyoruz getirtelim bazı şeyler. Sonra doğal ürünler satan, organik ürünler satan efendim kurumlardan, yerlerden alışveriş yapalım. Etimize dikkat edelim, ekmeğimize dikkat edelim. Hatta suyumuza dikkat edelim. Soluduğumuz havaya dikkat edelim diyoruz değil mi? Evet. Bunları ne için yapıyoruz? 70-80 senelik, Allah uzun ömür versin herkese, bir hayatın daha sağlıklı ve daha kaliteli ikamesi ve idamesi anlamında yapıyoruz. Peki bize öbür dünyada ebedi bir hayat sağlayacak o ruhumuzun hayatı, kalbimizin hayatı, gönlümüzün hayatına ilişkin yediğimiz, içtiğimiz ne oluyor? İşte bu okuduklarımız, işittiklerimiz, efendim konuştuklarımız. Bunlara ne kadar dikkat ediyoruz? Yani insan burada mesela bir ay boyunca sadece bir gazete okusa, hı-hı, dünya bakışı değişir.
Evet.
Dünyayı görüşü değişir. Ve onunla ilgili kanaatleri, algıları, algılamaları değişir. Dolayısıyla bizim nasıl yediğimiz, fiziki bedenimiz için içtiğimize dikkat ediyoruz. Ruhumuz ve gönlümüz için de beslendiklerimize, yediklerimize, içtiklerimize, yani gıda olarak aldıklarımıza, zihnimizin ve gönlümüzün gıda olarak aldıklarına da aynı şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Oradaki ben temel espriyle, yani bir bilginin organik, hı hı, ya da sağlıklı, faydalı, kaliteli, verimli olup olmadığına ilişkin temel ölçünün de bir, onun hangi zihinden ve sadırdan çıktığı, iki, hangi niyetle çıktığı, üç, nereye doğru yöneldiği, dört, bunun efendim esas söz dediğimiz, yani bizi ihya edecek sözle nasıl bir irtibatının olduğu gibi dört kriterle o sözün efendim sağlamasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya bir gazete haberinden böyle değerlendirelim. Ben onu zamanla bir refleks olarak zihnimizin efendim alacağını da düşünüyorum. Bakıp sadece bir bakıp göz atıp bunun bize faydası olup olmayacağına dair bir yeteneğe, bir yetiye ulaşacağımızı ümit ediyorum. Bu böyle olmuştur hep zaten. Bir Allah dostu harama elini uzattığı zaman şuradan bir damar atmaya başlarmış. Böyle. Ya, uzatamazmış elini yani.
Evet.
O nasıl bir şey? Şöyle bir şey olarak algılıyorum ben. Demek ki haramda ya da o bizim için sağlıklı olmayan besinlerde negatif bir enerji var.
Evet.
Bu öyle pozitif enerjiyle halleşmiş ki, bütünleşmiş ki. Ya uzattığı andan itibaren onu itiyor yani. Yani evet. Bunun bir fiziki açıklaması da muhakkak vardır. Şimdi aynen böyle okumakla, yazmakla, izlemekle, işitmekle biz kalbimizi ve gönlümüzü beslemeyi öncelersek, hı hı, her baktığımız haber, her gördüğümüz görüntü, işittiğimiz efendim söz, böyle bir anlık bir onunla temasımız bile onun bize faydalı olup olmayacağı noktasında bir efendim refleks geliştirmemize vesile olacaktır. Biz yeter ki o niyeti önde tutalım. Yani ben buradan sağlıklı beslenebilecek miyim? Onu önde tutarsak zamanla öyle bir yeteneğimiz de olur. Bir kabiliyet geliştiririz.
Evet, bu özellikle medya okuryazarlığı için değil mi?
Tam bu medya okuryazarlığı işte.
Evet.
Ya bu hatta gönül okuryazarlığı, evet, diyelim biz buna. Gönül okuryazarlığı. Yani bir sözün, hani şimdi bir Allah dostu için şöyle söylerler. Hiç hadis bilgisi yokmuş. Fakat bir hadisin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme ait olup olmadığı mevzu hadis mi? Ya yani uydurma mı olup olmadığını çok rahat anlarmış, bilirmiş. Ya sen bunu nasıl yapıyorsun diye sormuşlar. Demiş ki sen demiş ağzından çıkan söze bakıyorum. Böyle hadisse o yeşil bana geliyor, yeşil şey, renk görüyorum. Evet. Yok değilse başka bir renk görüyorum demiş. Şimdi bu yani bizim hani o kerametler, bu tür şeyler yaşanıyor mu yaşanmıyor mu çok ondan haberimiz yok ama bunların hepsinin ben bir bağlamının olduğunu düşünüyorum. İşte o bağlam da biraz önce ifade etmeye çalıştığım şeydir. İnsan böyle bir hadis okur mesela. 30 sene hadis oku. Sonra önüne gelen bir ifadeyi gözün, evet, gözünü kapatsınlar. Desinler ki bunun kaynağı yok. Hadis olup olmadığını bilmiyoruz. Sen onun az çok hadis olduğunu olup olmadığını kestirebilirsin.
Evet, evet.
Çünkü bir bağlamı var onun yani. O bağlam hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevamiül kelim olması ve ortaya koyduğu hakikatlerin niteliği açısından bir şey veriyor kendisi bize. Bir rehberlik vazifesi görüyor. Biz onları okuya okuya okuya ne oluyoruz? Aşina oluyoruz.
Evet.
Aşina olduğumuzu da bir başka yerde gördüğümüz zaman çok rahat tanırız.
Evet. Şimdi benim kardeşim var abi 3,5 yaşında. Sağ olsun.
Salih mi?
Yok da, Sadık.
Sadık Asım. Tamam Sadık. Salih ve Sadıklarla beraber olmak derken ben hem Salih hem Sadık'ı kastediyorum zaten.
Allah razı olsun.
Hasretçim. Hasretimiz Salih ve Sadıklara.
Lütfü abi de Allah'ın bir lütfu bizim için.
Hasret. Oo, bu da çok güzel. Ne komplimanlar yapıyoruz yani birbirimize maşallah.
Bu arada Periskop'tan soru, düşünce, eleştiri varsa Hasret paylaşabilirsin sesli olarak.
Selamlar var.
Selamlar var.
Selamlar geliyor. Şu an çok soru gelmedi ama birçok kişinin, özellikle Lütfü abinin öğrencilerinin selamları var. Abi sizlere.
Kalp durumu nasıl? Kalp durumu?
Yani biraz yavaşladı abi.
Tamam, hareketlendirelim. Abi çok teşekkür ediyoruz. Güzel gidiyor. Yavaş yavaş programımızın ilk bölümünün sonuna geliyoruz.
Kalbi periskoptan görmek yetmez kardeşim. Şurada hissedebiliyor musun kalbi? Evet. Esas odur yani.
İşte biz de oradan bağlantı kuracağız abi. Bakalım. Zamanımız var biraz daha Lütfü abi. Şimdi Almanya'da yılın kelimesi mülteci kelimesi seçilmiş abi. Almanya'da Alman Dil Kurumu bir araştırma yapmış. Geçen hafta da ben Alman Dil Kurumu'ndan bir araştırmayı paylaşmıştım. Böyle hep Alman gidiyorum ama geçen hafta da Smombi'den bahsetmiştik abi. Yine Türkiye gündemindeki bu ay sayısında olan kelime, sizin bahsetmiş olduğunuz daha önce Smombi. Şimdi Almanya'da araştırmaya göre en çok kullanılan kelime 2015'te mülteci kelimesiymiş Almanya'da. Tabii mülteci sorununun dünyada nasıl bir süreç olduğunu, nasıl bir çizgide gittiğini hepimiz biliyoruz. Lütfü abinin de Genç Dergisi'nde çok güzel bir yazısı vardı bu konuyla alakalı, Genç Dergimizde. Onu aslında paylaşmak isterim bugün.
Ben de tam onu açıyordum işte.
Öyle mi? Vallahi abi
mülteci
çok harika oldu.
Deyince ben o şeyi hatırlıyorum. Hep biz mülteciyiz diye. Evet. Mülteci olmamız lazım diye. Bir mülteci gibi kısa vadeli yaşamanı öneririm. Uzun vadede hepimiz öleceğiz zaten. Hesapların ufak olsun. Hesaplı yaşamayacak kadar mudanasız. Müdana. Ne demek müdana?
Yani hesaplı yaşamayacak kadar.
Kimseye
takmıyor yani herhalde, öyle bir şey çıkıyor.
Aslında müdana değil, müdara. Müdara. Yanlış yazılmış burada. Müdara kimseye şey olmayan, ya eyvallah olmayan yani. Müstahni demek. Çok güzel bir kelimedir ve o bir siyasettir aslında. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemize bir gün otururlarken bir ziyaretçinin geldiği duyuruluyor. Hazreti Ayşe bakıyor, diyor ki felence diyor, kabilenin reisi gelmiş diyor. Efendimiz böyle ya o mu gelmiş diye böyle hoşnutsuzluğunu ifade eden bir tavır, evet, orada sergiliyor. Daha sonra gelince ama adam altına meminder seriyor, tebessüm ediyor, hoş geldin diyor, güzel ikram ediyor ve adamı hoşnutlukla gönderiyor. Ya Resulallah, hani biz olsak ne iş abi deriz yani. Ya Resulallah diyor, demin hoşnutsuz bir ifade takındınız ama kendisine çok iyi davrandınız. Bu diyor müdaradır. Müdara. Yani şerrinden korktuğun ya da emin olmadığın bir insanın efendim kendisine karşı üstün muamele, tam da onun şerrini aslında engellemek için yapılan bir siyaset yani. Müdara. İşte müdarası olan insan yani alttan alır. İşte ya tamam tamam der. Yani bir problemin büyümesini engellemeye çalışır. Kimisi de müdarası yok hiç falan derler. Burada ne demişiz? Evet. Neyse onu birazdan okuruz da. Belki okursak da şey olur. Veya önermek lazım. Genç Dergisi'nin evet, sitesinde mülteci diye arama yaparlarsa arkadaşlarımız o yazıyı çok rahat bulabilirler. Sana bir mülteci gibi yaşamanı öneririm. Mülteci kadar garip, mülteci kadar ürkek ve mülteci kadar şaşkın. Hemen gidiverecekmiş gibi çekingen ve fakat yerlileri rahatlatmak ister gibi naif. Her mülteci böyledir Salih'cim.
Evet.
Yani Suriyeli diyelim, burada gelip de kimseye sen dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun kardeşim derler adama yani.
Evet.
O yüzden hep böyle bir ton düşük konuşurlar, yaşarlar. Yerinden edilmiş gibi, ki yerinden edilmek kalbe asılı yaşamaya başlamak demektir. Kalbe asılı yaşayanların içi sürekli kanar.
Çok, evet, evet.
Senin de için kanasın hep. Gözünden ve yüzünden okunsun kederin. Kederli demesinler ama sana, hüzünlü desinler. Mülteci olmak biraz da hüzün mahkumu olmak demektir. Bir mülteci gibi tetikte yaşamanı öneririm sana. Mülteci kadar dikkatini yoğunlaştırmış kim var bu dünyada? Bir uçurumun kenarında yaşar gibi. Kıyısında gezdiğin yere seni gönderdiler. Her an düşebilecek olmanın endişesini vermediler ama. Sana tezelden bu endişe lazım. Çünkü endişe mültecinin azığıdır diye devam ediyor, evet, gidiyor. Evet. Sen gel soruna şimdi.
Benim soru şöyleydi abi. Şimdi Almanya'da böyle bir kelime yılın kelimesi oldu. Zaten dünyanın asli gündemi bu olmasına rağmen tabii dünya çok yani sesini çıkarmıyor bu soruna. Özellikle Suriye üzerindeki soruna. Biz muhacir diyoruz. Muhacir kardeşlerimiz diyoruz. Onları bağrımıza basmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar, kendi imkanlarımızla. Bir video vardı abi, Mavtini diye, vatanım Arapçada. Bir video vardı, onu paylaşmıştık biz Türkiye gündeminde de, Genç Dergisi'nde. Ya çok hüzünlü bir videoydu. Yani İstiklal Caddesi'nde Arap müzisyenler, yine ülkemizdeki muhacir kardeşlerimiz Mavtini parçasını güzel enstrümanlarla seslendiriyorlar. Bir tane hanımefendi geliyor elinde telefonla. Tabii hüzünlü bir parça. Sözlerini de rahat anladığı için kendi dili hüzünleniyor ve ağlamaya başlıyor. Yani o sözler tam bu sizin yazınızla alakalı aslında. Bazı ifadelerde benziyor yani. Vatanımdan uzaktayım. İşte yalnızım, ürkeğim, korkağım diye. Ya, hüzün dolu bir şey ve insan hani biraz empati yaptığı zaman çok gerçekten çok kendini kötü hissediyor. Yani diyorum ki ben olsam ne yapardım acaba diyorum mesela. Çok zor. Çok zor yani.
Aslında mültecilik ya da muhacirlik bizim dünyadaki kaderimiz.
Evet.
Biz esas vatanımızdan burada gurbetteyiz. Gurbette yaşıyoruz yani. Sılamız burası değil. Ve maalesef burayı sıla gibi edinmek çok böyle haleti ruhiyemizde olmaması gereken bir durum. Hani Efendimiz de benim diyor, misalim diyor. İşte bir çölde yolculuk yaparken bir vahada kenarında biraz dinlenen, orada biraz istirahat eden bir yolcunun durumu gibidir. Efendimiz kendisini hep böyle görmüş yani. Hemen gidiverecekmiş gibi yaşayan bir insan. Mültecilik ve muhacirlik, yani yerinden edilmek aslında çok böyle büyük bir dram gibi gözükse de aslında belki bizim esas kaderimizi, dünyadaki esas bulunuşumuzu en çok anlamlandırabileceğimiz hallerden bir tanesi. O yüzden mültecilerin ya da muhacirlerin halet-i ruhiyesi aslında insanın fabrika ayarıdır. Yani biz fabrika ayarlarımıza geri dönmüş oluyoruz. Ve bunu da eğer insan gerçekten o ebedi duruşuyla, ebedi konumuyla, pozisyonuyla irtibatlandırabilirse çok büyük bir o berekettir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aslında bir mültecidir, bir muhacirdir.
Evet.
Düşünün yani onu şeyden çıkarttılar. Yani evet, en güzel insan diyoruz.
Hı hı.
Her anlamda ona benzemek en büyük ülkümüz diyoruz. O insanın temel birinci özelliği bir muhacir olmasıydı. Yani ve dönüp Mekke'ye o gözyaşlarıyla, gözleri buğulu bir şekilde söylediği sözler.
Evet.
Ve sonra yani beni senden çıkartmasalardı, kavmin bunu zorla yapmasaydı, vallahi ben seni terk edecek değildim. Yani bu hani toprağını sevemeyen, yurdunu sevemeyen esas vatanını da sevemez. Biz o yüzden memleketimizi çok severiz. Hani şimdi bizim burada hemşehri dernekleri vardır. En birinci işleri vefat edeni otobüs tutup memlekete göndermektir Hasretciğim. Üsküdar Belediyesi'nde mesela böyle bir hizmeti var. Yani bu çok büyük bir şey yani insanlar.
Önemli bir hizmet gerçekten,
evet,
ama.
Beni vatanıma gömün yani.
Abi evet. Almanya'da mesela ben de gördüm. Türklerden vefat edenler olduğu zaman her ay ayda toplanıyor. Uçak parası, bilet parası, mezarların taşınması.
Bu en büyük hayır değil mi onlar için? Yani evet.
Evet.
Bu anlamda mesela ilginç bir örnektir. Çok böyle ilgisi alakası yok gibi gözüküyor ama Sami Efendi Hazretleri'nin bir müridi vefat etmiş Amerika'dayken. Ailesi Türkiye'ye getirmek istemiş. Bu arada tabii haberdar etmiş Ersam Efendi'yi. Demiş ki orada kalsın, oraya gömülsün, ora halkı istifade eder inşallah demiş.
Evet.
Ama ailesi razı olmamış. Getirmişler buraya, defnetmişler. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aslında bir muhacirdi. Yani o memleketinden çıkartıldı ve Medine'ye, yeni bir şehre, yeni bir efendim hayata, dünya üzerinde bir tür hani o muhacirliği yaşadı, tattı. Dolayısıyla belki hepimizin de bir hayatımızda hicret döneminin olması gerekiyor. Yani çıkıp böyle
görmeniz lazım.
Evet, olduğumuz yerden, bizi olduğumuz gibi kabul edenlerin yanından çıkıp, bu bazen ızdırarı olur. Evet. Cebren yani. Yapmadık, istemediğimiz halde yapılır bu. Bazen de ihtiyari olur. İsteriz ve hicret ederiz. Hicret bu anlamda çok önemlidir. Halet-i ruhiyemizdir. Asli efendim. Ve Efendimiz bak dikkat et. Medine'den daha sonra Mekke'yi fethedip de oraya dönme imkanı olduğu halde
kalıyor.
Bir daha Mekke'ye dönmemiştir. Evet. Yani bu da çok ilginç bir şeydir. Yani bunların hepsi üzerine uzun uzun konuşulması ve düşünülmesi gereken şeyler. Ensara olan vefası da apayrıdır Efendimiz.
Peki abi, çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik abi. Dilerseniz ikinci bölümde tekrar devam edelim. Periskop yayınımızı da ikinci bölümde devam ettireceğiz inşallah diyoruz. Genç Zamanı dinlediniz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı programı kaldığı yerden devam ediyor. Ben Enes Salih Yüzgenç, Mehmet Lütfarslan abimiz ve Periskop yayınımızda Hasret Ali Genç ile beraber devam ediyoruz programımıza. İlk bölümde mültecilerden bahsettik. Daha doğrusu mülteciyiz dedik. Biz de mülteciyiz dedik hayatta, dünyada.
Mülteci gibi yaşamayı
mülteci
önerdik.
Mülteci gibi aslında yaşamayı önerdik.
Yani insan aslında çok gider gelir her tarafları, evet, ama bir böyle o mülteciliğin gerektirdiği haleti ruhiye sahip olmaz. Her şeyin sahibi benim. Her şeyi idare ediyorum. Her yere gittiğimi, yere kendimi götürüyorum diye efendim düşünebilir. Bundan sakınmak aslında. Aslında insan hiçbir yeri terk etmeyebilir. Hep bulunduğu yerde yaşayabilir. Ama onun her an gidiverecekmiş gibi, her an böyle efendim orayı terk edecekmiş gibi duruşu ona yeter mültecilik olarak. O bizatihi mültecidir yani.
Çok güzel abi.
Mülteci gibi yaşamanı öneririm.
Mülteci gibi yaşamanı öneririm dedik. Ve şimdi de yine güzel bir soru aslında benden çıkacak ama tabii olay güzel değil. Yani bahsedeceğimiz husus üzücü bir husus, üzücü bir konu. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde İHH'nın Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde İHH'nın gönüllülerinin açmış olduğu bir stand, kolektif öğrenciler grubu. Yani kolektif, çok çok da kolektifler gerçekten yani, çok fazla kolektifler hatta, tarafından böyle saldırıya uğradı. Üzücü bir durumdu bu. Biz de gençdergisi.com'da bu konuyla alakalı birkaç yazı paylaştık. Güzel yazılar paylaştık. İşte Merve Çelişoğlu Çotur'un bir yazısı vardı. Kendi sosyal medya hesabına da paylaştığı bir yazıydı bu. Biz bunu gençdergisi.com'a aldık, paylaşmış olduk. Dilerseniz ondan biraz bahsedeyim abi. Konu hakkında da size birkaç sorum olacak. Mesela yazının sonunda şöyle bir ifade var. Merve Hanım sesleniyor bu baskını, saldırı yapan insanlara. Arkadaşlara demek istemiyorum. Gezin diyorum o yüzden. Gezin, adını bile duymadığınız dine, fikre ve hayat tarzına sahip milyonlarca insanın homojenize olmadan dünyanın başka yerlerinde nasıl yaşadığını görün. Anlayın, kavrayın, sakinleşin, insan olun ve geri gelin. Yani burada şöyle bir şey var. Mesela yurt dışına çıktığın zaman bir insanın, ben de böyle birkaç yurt dışı tecrübem oldu, şunu anlama fırsatı oluyor. Diyorsun ki evet, dünya Türkiye'de gördüğüm kadar bir dünya değilmiş, daha büyükmüş. Ve ulusal çizgiler diye bir şey yokmuş aslında. Yani ulusal sınırlar dediğimiz şey bizim kafamızda olan sınırlarmış. Gazetede ya da haritada gördüğümüz şeymiş yani Türkiye. Aslında dünyada başka bir şey var. Yani dünyadaki ses başka bir dünya var yani gerçekten. Dünya içerisinde farklı bir şey var. Bunu nasıl anlarsın? Yani görmen lazım. Dışarıdan izlemen lazım. Şimdi dışarıdan bir göz yani Merve Hanım. Şu an Londra'dan mesela yazmış bu yazıyı. Ve o rahatlıkla bunu söylüyor. Diyor ki bakın diyor, ben Londra'dayım. Burada İslamofobiden söz ediliyor. Evet. Yani burada olduğundan söz ediliyor ama ya sizdeki kadar yok. Ya benim kendi öz vatanımdaki insanlardaki kadar bir İslamofobi yok diyor. Ya bu ilginç bir şey gerçekten ve çok da güzel bir yazı. Gençler.com'u da tavsiye etmenizi öneririm kıymetli dinleyenlerimiz.
Oraya girsinler, okusunlar diyorsun. Yani.
Oraya girip okuyabilirsiniz. Evet, çok da güzel bir yazı. Paylaşın hatta. Yunus Emre Avşar'ın da bir yazısı var. Yine bu konuyla alakalı abi. Gençler.com'da yazdık, paylaştık onu da. Yani sizin meseleniz İHA değil, meseleniz İHA değil, siz bölücüsünüz diye böyle başlık bayağı sert. Ama gerçekten öyleler. Yani kabullenebilecek bir şey değil bu. Üzücü bir şey.
Ben tabii o konuda biraz Yunus Emre de güzel bir noktayı temas etmiş. Bölücüler onlar gerçekten. Bir belki farklı bakış açısı da şu olabilir. Özellikle üniversiteleri biz çok ihmal ettik. Yani bu rejim kafir yetiştiriyor diye kız çocuklarını başta olmak üzere çocuklarını okumaya göndermeyen, okumaya gönderdiğini de ancak Kur'an okusun diye gönderen bir efendim neslin ya da nesillerin bugüne gelmiş bir aslında şeyidir. Bu ihmal. İhmal derken bu aslında çok mübarek bir niyetten kaynaklanıyor. Yani çünkü bütün kurgu, eğitim, öğretim, tevhidi tedrisatla başlayan o süreç aslında dinden uzak bir nesil yetiştirmek. Yani batıcı, işte efendim oraya öykünen, oranın hayat tarzıyla yaşayan bir insan tipinin efendim nasıl olacağı noktası tek bir soruda düğümlenmiş. Din olmayacak. Dini neşriyat yasak, dini her türlü görünüm yasak. Ortaya çıkacak model de yani bir yaşlıdan duymuştum onu. Mundar nesil. Yani mundar olmuş artık. Böyle kendisi ne namazı bilir, ne okumayı bilir, ne Kur'an'ı bilir. Yani düşünün 100 sene evvel nasıl bir medrese ve İslami kültür ve irfanın neşvine mab olduğu bir iklim var. Bir anda o iklimi kara bir kış basıyor ve ortada Allah demenin yasak olduğu elifbaların yakılıp işte Cağaloğlu'ndaki o yokuştan Kur'an sayfalarının böyle efendim çöplere gönderildiği bir düzene geçiliyor. İşte bu ciddi anlamda bizim eğitime, öğretime, yüksek öğretime bakışımızı hakikaten şey yapmış. Yani ilginçtir. Mesela Türkiye'de hala tahsil seviyesi arttıkça dinden uzaklaşma arası bir doğru orantı vardır. Yani bu oy oranlarında da böyledir.
Evet.
Muhafazakarlığın görünümlerinde böyledir. Kendini efendim hayat tarzı olarak ifade edişte de böyledir. Ama çok daha ilginç bir mesela veri daha var. Mesela bunun yanında böyle soru işaretiyle ifade edilecek bir şey. Yani kadına şiddet. Mesela geçen çarşamba işte turuncuya boyadılar her tarafı bizim üniversitede. BM'nin Birleşmiş Milletler'in böyle bir şey varmış, projesi varmış. Bize de bir sevdiğimiz hocamız geldi, rica etti böyle bir şeye girebilir miyiz?
Boyayabilir miyiz diye.
Boyayabilir miyiz diye. Bize bir duvar gösterdik ona. O duvarı turuncuya boyadılar. Sonra da orada şeyleri, boya kutularını falan orada unutmuşlar. Gelip oraya insanlar başka türlü şeyler de yazmışlar. Biz bu sefer o turuncuyu başka bir rengi boyamak zorunda kaldık. böyle bir kadına şiddet de mesela hani ilkokul mezunu mu daha çok kadına şiddet uyguluyor? Lise mezunu mu, üniversite mezunu mu? Yine tahsil düzeyi yükseldikçe kadına şiddet artıyor. Yani bu nasıl bir şeyse artık evet. Tahsil Türkiye'de tahsil dediğimiz. Yani
bela eğitim, gibi bir şey olmuş.
Evet, evet. Yani dinden uzaklaşıyorsun, kadına evet. Şiddet uyguluyorsun. Bu nasıl bir tahsildir? Bu nasıl bir eğitim, öğretimdir? Biz her şeyi miş gibi yapmaya alıştığımız için aldığımız eğitim de muhtemelen bizi adam etmekten daha ziyade tam tersi böyle adamlıktan çıkartacak bir böyle garip mahluk seviyesine efendim sürüklüyor herhalde. Şimdi dolayısıyla üniversiteler hep böyle başıboş esas tahsilden muradın ne olduğunu bilmeyen nadanlar tarafından doldurulup oralar tarafından idare edildiği için yıllarca, 10 yıllarca hatta ortaya o kampüs denen yalıtılmış ortamlarda orayı affedersiniz babasının çiftliği işte olarak gören zihniyetler türedi. Yani türedi zihniyetler bunlar. Yani bizim toprağımızla, değerlerimizle, mukaddesatımızla alakası olmayan tamamen işte o yalıtılmış ortamlarda yetişmiş bu tipler hep oraları kendilerinin malı zannettiler. Ve dolayısıyla bir İHA standının, bir efendim Müslümanlık görünümünün ya da bu çerçevedeki herhangi bir yardım faaliyetinin buralarda böyle bizim gözlerimizde bile bir şey vardır yani. Çok böyle bir kampüs ortamı dendiği zaman ilk aklımıza gelen görüntülerden değildir.
Evet.
Yani hangi, mesela Erzurum, sen Erzurum'da okuyorsun. Erzurum işte 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda mı kurulmuş?
57.
57'de kurulmuş. İşte Demokrat Parti döneminde kurulmuş. Ve genelde de akademisyenler hep muhafazakar olarak bilinen bir
üniversitedir.
Muhafazakar bilinen bir üniversitedir. Orada bile üniversite dediğiniz zaman Erzurum şehriyle çok alakası olmayan, daha böyle özgür, daha efendim serbest hayatın hakim olduğu bir şey anlaşılır değil mi? İklim anlaşılır.
Hatta Erzurum halkı şey diyor yani, üniversite diyor bu şehri bozdu diyor.
Evet, hani yeni açılan üniversitelerin birçoğu da aslında o Anadolu'nun topografyasını değiştirdi. Kültür topografyasını, ruh topografyasını değiştirdi aslında. Değiştiriyor da bu süreçte devam ediyor. Ama bu olacaktı zaten. Bunun hani şöyle bu. Hani hohluya hohluya buzda bir şey açtık diyor ya. Fakat sonra ortalığı çamur kapladı diyor Necip Fazıl. Şu anda o çamuru, ama o çamurun da temizlenmesi için o buzun erimesi lazımdı. Buz eridi şimdi. Ortalığı tamam çamur kapladı ama o çamurun da bir şekilde temizlenmesi için yine gayret gerekecek. Sonraki süreçte gayret başkalaşacak. Ama hiçbir zaman bu hak batıl mücadelesi eksilmeyecek. Yani ya başımız selamet erdi hiçbir zaman diyemeyeceğiz. Çünkü la rahate fit dünya. Bu dünyada rahat yok. Hep gayret olacak. Hep mücadele olacak. Boyut değişecek. Nitelik değişecek. İçerik değişecek. Düşman değişecek. Ama her zaman mücadele bizatihi olacak. Dolayısıyla burada da bu kampüslerde de bu arkadaşlar kendileri kolektif diyenler, işte İHA'nın o standlarını böyle basıp da kendilerinin işte efendim oranın hakiki sahibi olduğunu zannedenler aslında arkaik bir zihniyetten hareket ediyorlar. Artık o Türkiye yok kardeşim. Yeni Türkiye var. Oradaki standlara da efendim razı olacaksınız. Ben hatırlıyorum kendi öğrenciliğimde. Dişlerimi gıcırtatarak geçerdim bir standın önünden. Çünkü bedava prezervatif dağıtırlardı. Stand açarlardı ya. Üniversitede düşünebiliyor musunuz beni? En baş köşeye oturturlardı bunları. Oraya gelip giden o bahar şenliklerinde ya da kariyer günlerinde gelip giden insanlar, üniversitenin böyle efendim bir farklı bir dünya olduğu, Türkiye'nin dışında ayrı bir Türkiye olduğu mesajını bize o kadar böyle acı bir şekilde verirlerdi ki biz kendimizi kampüsün dışına çıktığımız zaman rahat hissederdik. İçeri girdiğimiz yer çünkü bizim değildi. Biz orada yaşayamayacak durumdaydık yani. Zaman inşallah daha da güzel günlere gebedir. Daha güzelleşecek kampüsler ama bunun için biraz zaman var. Bunun için kampüslere girmesi gereken efendim güzel insanlara ihtiyaç var. Buralarda böyle stand açmak, buralarda böyle görünümlerini arttırmak ve en az onlar kadar cesur, en az onlar kadar bu şekilde özgüven sahibi. Bunları dağıtanların arasında bir tane de başörtülü vardı. Görüntülere
evet,
dikkat ettiniz
evet.
mi?
Ya o grubun içerisinde başörtülü de bir hanım var, bayan var.
Evet. Yani bu bir artık böyle
dini bir şey değil bu yani.
Kisve, evet, dini bir hani kisve savaşı ya da işte dini görünümle alakası olan bir şey değil. Dikkat ederseniz saldıranlar işte DAEŞ mensubu ve sempatizanısınız diye saldırıyorlar. Burada işte söylem savaşları ya da işte hayat tarzı mücadelesinin ötesinde artık makul, mantıklı söylemler geliştirip bunlara yönelik politikalarla işte üniversite gençliğinin çoğu seyircidir. Bu işlere girişenler aktivist diyebileceğimiz insanlar hakikaten bir elin parmağını geçmeyen insanlardır. 80 bin kişi vardır mesela bir kampüste. Yani 800 kişi falandır orada. Yani bakın 800 kişi, o 800 kişi bile çoktur belki, 80 kişidir yani. Binde birdir belki. Hani deve diyor %1'dir diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O 80 bin kişi içinde belki %1'dir. O 800 kişidir. O 800 kişinin aslında mücadelesidir, kendi arasındaki mücadeledir. İşte bizim burada dönüp kendimize sormamız gereken o 800'ün arasında kaç tane bizim hissiyatımız, fikriyatımız ve hayata bakışımızla tezyin olmuş insan vardır. Biz o 800'e talip olmalıyız bu anlamda. Kampüsler için konuşuyorum. Biz hep o yüzden genç zamanında, genç dergimizde, Uluslararası Genç Derneği'nin faaliyetlerinde ve genç gönüllerin önüne gündem olarak hep aynı şeyi koyduk. Hatırlarsın Salih'cim. Kulüp kurun kardeşim.
Evet.
Kulüp kurun. Kulüp kurarsanız siz de işte böyle görünümlere sahip olursunuz. İş yaparsınız, iş yapma imkanınız verilmiş olur. Ve nasıl onlar hiç ciğeri beş para etmeyen, cibilliyeti meşkuk insanları çağırıp onlarla efendim böyle bir görünüm sergiliyorlarsa, yani batıl hayat tarzlarını kampüslerde efendim böyle bir gözümüzün içine sokar gibi nasıl bize empoze ediyorlarsa, siz de kendi insanınızı, kendi görünümünüzü sadece bir efendim temsil konumuna getirmeyi talip olun. Bunu yapabildiğiniz ölçüde kendi üzerinizdeki efendim mesuliyeti azaltmış olacaksınız. Diğer türlü, yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın, o yılan öyle yaşamıyor işte. O yılan kampüsleri in haline getiriyor, kendi ini, ve ondan sonra da sizin orada koyacağınız en ufak bir efendim görünüme böyle ağzından salyalar akarak efendim müdahale etmek durumuna geliyorlar. Bir başka bakış açısı da şu olabilir. Alternatif bir bakış açısı. Hı hı. Şimdi Osmanlı'da mesela, Osmanlı'da Türkler diye bir konu hiçbir zaman için mevzu bahis olmamıştır. Osmanlı'da Türkler. Mesela Osmanlı'da Ermeniler, Osmanlı'da Rumlar, Osmanlı'da Yahudiler, Osmanlı'da azınlıklar. Hep onların hakları ile ilgili ciddi bir, hem Batılılar tarafından hem de işte daha sonraki dönemlerdeki çalışmalarda bu vurgu yapılmıştır. Niye Osmanlı'da Türklerin herhangi bir hak iddiası, ya hakim unsur onlardı çünkü. Değil mi? Hakim unsur onlardı.
Ya, gündeme gelecek bir durumları yoktu hakim oldukları için.
Evet. Değil mi? Yani hakim unsur onlardı. Şimdi burada da İHA'nın temsil ettiği misyon artık hakim unsurdur. Devlet zaten bütün kanallarıyla Suriye'ye yardım ediyor. Buradaki bir görünümün hakikaten stratejik ve siyasi bir görünüm olup olmadığını İHA'cıların da kendi aralarında tartışmaları gerekiyor. Hatta evet, açıklama yaptılar bizimle, bizim yani biz bilmiyoruz, haberimiz evet, yoktu diye evet, İHA'dakiler.
Ya şöyle bir şey galiba abi, İHA'ya yani İHA kanalıyla yardım toplanıyor.
İHA fakat gönüllüleri bunlar.
İHA gönüllüleri.
Yani evet, sadece resmi anlamda belki evet, sadece gönüllüler. Evet. Ama burada da işte bu gönüllü arkadaşlara sormamız gereken bir soru var. Bu tür bir yanlış efendim üzerinize yönelimi acaba teşvik etmiş olabilir misiniz? Burada kendi niyetlerini sorgulamak gibi bir şey onlara sormuyorum. Ama eğer hakim unsursanız, eğer ortada hakikaten Suriye ile ilgili ciddi bir hem devlet nezdinde hem de hakikaten STK'lar nezdinde zaten bir akış varsa, kanallar açıksa, oraya yönelen yardımları herkes bir şekilde farklı kanallarla ulaştırma imkanına sahipse, siz orada ha üniversiteli öğrencileri bir şeye teşvik babında şey yapabilirsiniz. Bir stand açıp tamam, yani bak siz de yardım edin, bak burada böyle bir yardım var, bunu muhakkak siz de bu işe efendim baş koyun diyebilirsiniz. Buna ben bir şey söylemiyorum. Ama orada da işte böyle bir kalkışmaya, böyle bir kalkışmaya, böyle bir tahrike meydan vermeyecek hem stratejik akla ihtiyaç var, hem de lojistiğe ihtiyaç var. Lojistik derken de şunu kastediyorum. Ben de yıllarca kulüp başkanlığı yaptım. Bu ablalarımızın orada 2-3 tane standta evet, arkadaşının standart efendim işte yardım toplamakla bu işi efendim kotaramayacağını şimdi acı bir tecrübeyle öğrendiğini düşünüyorum. Hı hı. Böyle standlar kuruyorsanız en az 3-5 tane erkekten de yardım
evet,
alacaksınız.
Evet, evet.
Etrafa gözcüler koyacaksınız. Ve kesinlikle bu tür bir hani senaryo düşüneceksiniz. Kötü senaryo ihtimaline karşı tedbirlerinizi muhakkak alacaksınız. Bunların zaten İşi çığırtkanlıktır.
Evet.
Bunların işi zaten orada kendilerini gözaltına aldırmaktır.
Kamerayla bağırmak. Geliyorlar yani.
Tabii,
kamerayla
tabii,
geliyorlar.
Yani tabii, bu tür bir tahriktir, bu provokasyondur. O provokasyonlara karşı da bizim hakikaten hani ya çok fazla tedbir diyorsun abi. Çok fazla efendim ince düşünmek bu. Ya biz zaten bununla geldik. Bunun için geldik yani. Bunu düşünemedikten sonra dünyaya nasıl talip olacağız yani? Evet. Bu tür bir stand açılmasına karşı değilim ama etrafta lojistik destek sağlanmalıydı. Ve onun bunlar tarafından fark edilmemesi mümkün değildir. Bu üç tane arkadaşı yalnız görüp muhakkak onlar gözlemişlerdir. Ona göre buraya gelmişlerdir. Orada bu tür bir şov yapabileceklerini gözü kesmiştir bunların. Ve o anlamda o şovu da yapmışlardır. Dolayısıyla biz bir davanın temsili noktasında, bir efendim hayır hizmetinin öncüsü olmak noktasında bir misyona soyunuyorsak, bunun etraflıca nasıl bir implikasyonları yansımalar olabileceğinde hesaba katmak durumundayız. Siz oraya 5 tane aslan gibi böyle delikanlı, abi siz şurada bir 2 dakika durun, bir nöbet tutun, bak burada ne olacağı belli değil şeklinde kız talebeler olabilir bunlar. Hı hı. Yardım isteselerdi. Onlar da tabii bu işe seve seve muhtemelen yardım edeceklerdi. İki saat sen nöbet tut, iki saat sen nöbet tut. Ve burada bunları kendilerini hissettirselerdi, bunları gözleyen bu arkadaşlar onları da muhakkak fark ederlerdi. Ve böyle bir kalkışmaya da baştan cüret edemezlerdi. Hı hı. Bunu da dikkate almak lazım.
Evet, evet abi. Peki bu konu üzerine şöyle bir şey söyleyebilir miyiz abi? Belki çok alakası yok ama yani belki bağlam olarak bir alaka kurulabilir. Şimdi böyle organizasyonlarda, gönüllü faaliyetlerde bazen aşırılıklar oluyor. Bu konuyu tenzih ediyorum. Bu konu tamamen alakasız ama atıyorum bir hoca, sevdiğimiz bir hoca bizi bir yönlendiriyor. Diyor ki ya evlatlarım İsrail yıkacağız, İsrail yanacak, işte gideceğiz Kudüs'e, İslam gelecek. O gazla, o şevkle tabii ben boş bir zihnim. Yani heyecanım taptaze duruyorum. Hiçbir acı tecrübem yok bu konulara dair. Yani dünyanın o sisteme nasıl bir yok edicilikle üzerime geldiğini bilmiyorum. O heyecanla yürüyorum. Ne yapıyorum? Bir arkadaş anlattı. Umre'ye gidecekleri sıra ihramlı artık. İhrama girmiş. Yani hata işlememesi lazım. Bir Yahudi görüyor abi havalimanında. İçinden pis Yahudi diyor. Yani öyle geçiriyor. Sonra onun kefaretini demiş yani. Öyle anlatmıştı. Yani bu ufak bir örnek ama bu örnek uzun vadede işte bazı yazar abilerin kitaplarında geçiyor mesela. Karşılaştığım ilk Yahudi'yi öldürmek istiyorum diye. Ben öyle kitaplar okudum yani. Ya buna varabilir mi abi? Hani Madama Koteli diye buraya mesela not aldım. Yani Madama Koteli bunun bir örneğidir aslında değil mi geçmiş için?
Şimdi bizim CF dergisini yazıyorum ben biliyorsunuz.
Evet abi.
CF. Asım'ın, Faruk Günindiler'in ve Yusuf Kotlar'ın Allah razı olsun her birinden. Çok güzel bir projesi. Aylık Kültür Dergisi, Sanat Kültür Dergisi diye. Bu sayısında bir çizgi var. Bir çizgi roman gibi diyeyim. Çizgi öykü var. Çizgi öyküde bir İsrailli çocuk, Filistinli çocuk Kudüs'te bir İsrail askeriyle tabiri caizse oynuyor. Nasıl oynuyor? İşte o ona kızıyor. Sonra o ona parmak işareti yapıyor. Şimdi bu işareti periskop olduğu için gösterirdim ama ondan sonra kalp gelmez bize bir daha. O işareti CF'ye alıp görebilirler. Hoş bir işaret değil. Sonra adam kızıyor, İsrailli asker arkasından koşuyor. Sonra takılıyor, düşüyor veya onu düşürüyorlar. Sonra işte üstüne çıkıyorlar bu sefer. Çok affedersiniz, işiyorlar. Birkaç İsrailli çocuk, Filistinli çocuk. Böyle bir hani evimizin hani yüreğini rahatlatan diyeyim. Orada ünlem var ama. Bir çizgi roman. Bunu gören birçok öğretmen ve idareci CF'nin yazarlarının gelip de kendilerinde konuşmasını istememişler. O bir şey olmuş, tartışma konusu olmuş. Yani böyle bir şeyi nasıl öğrencilere gösterebiliriz, yansıtabiliriz diye. Şimdi bunu niye örnek olarak verdim? Ya konuda tabii farklı düşünülebilir. Sen ne düşünüyorsun? Bu bir şey, bir örnek olarak gösteriyorum. İrşat dediğimiz ya da mürebbilik dediğimiz, terbiye dediğimiz, özellikle abilerin, ablaların kendileri peşinden gelen kardeşlerine karşı göstermek zorunda oldukları o örneklik, Salihciğim, kesinlikle anlık tepkiler ve günübirlik hareketlerle sınırlandırılmamalı. İki dünyayı aşan, iki dünyayı kapsayan bir bakış açısından muhakkak neşet etmeli ve muhakkak sabır, irfan, hikmet, aşkınlık, fedakarlık gibi bugünün modern insanın çok aşina olmadığı hasletlerle bezenmeli.
Evet.
Böyle bir abinin ya da ablanın ciddi bir sorumluluğu olduğu kendisi tarafından önce fark edilmeli ve bunu da o tabiri caizse bir hal olarak kuşanmalı. Böyle bir hal kuşanmayanı da zaten ne abi yapmalı ne de abla yapmalı ne de ona bir böyle irşat keyfiyeti ya da eğitim keyfiyeti ya da terbiyeli keyfiyeti noktasında bir vazife vermeli. Bu çünkü bugünün meselesi değil, yarının da meselesi değil. Şimdi ben genç dergi için işte bu tür çalışmalar dolayısıyla yurt dışına geziler yaparken Bir ara bir yakınımdan bir telefon geldi. Telefonda çok da sesi hüzünlü belli. Abi ben Filistin'e gitmek istiyorum. Hayırdır, niye Filistin'e gitmek istiyorsun? Bıktım artık bu hayattan. Beni niye arıyorsun? Senin oralara bağlantın olabilir. STK'larla çalışıyorsun. Oraya gönderebilirsin. Tamam dedim, peki. Ne yapacaksın Filistin'e gidince? Öleceğim abi orada dedi. Ya ölmek. Biz hayata niye geldik? Ölmek için mi geldik? Hayatımızı ebedi bir hayata efendim sermaye yapmak için geldik. Dolayısıyla yaşamak muazzezdir. Bizim esas matlubumuzdur. Ve bu noktada da yaşamayı hep istemeliyiz. Kaliteli ve nitelikli yaşamak noktasında hep gayret etmeliyiz. Ölüm dediğimiz hadise zaten başımıza gelecek. Ne yapacaksın peki, gideceksin orada dedim. Yani abi işte hasta bakıcılık arayan bayandı. Hasta bakıcılık yaparım, mermi toplarım. Zannediliyor ki şimdi orada bir cephe var. İnsanlar sürekli birbirlerine ateş ediyorlar. Sürekli bir efendim böyle, tamam bir savaş var ama o savaşın %90 oranındaki efendim boyutu psikolojiktir.
Evet.
Çok ciddi bir psikolojik savaş var. Buradan gelişleri gidişleri arttırmak bu anlamda önemli yani. Kudüs'e gitmek lazım. Bir görmek lazım. Oradaki havayı solumak lazım. Nedir oradaki temel espri? Nedir oradaki temel kavga? Onu bir görmek lazım yani. Dedim ki sen dedim aslında yaşadığın hayattan bıkmışsın. Ve oraya gidip kurtulmak istiyorsun. Bulunduğun ortamdan tamamen bıkmışsın ve bunu gidip oraya tahvil etmeye çalışıyorsun, transfer etmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey olmaz. Nitekim daha sonra hakikaten de o hayatıyla ilgili farklı bir karar aldı. Sonra başka bir hayata tabiri caizse ışınlandı ve şimdi çok rahat, mutlu, güleç. Filistin'de ölecekti bundan 5 sene önce ama şimdi evet. Türkiye'de daha çok yaşasam diye gayret ediyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum.
Yani yönlendirme çok önemli.
Kesinlikle önemli. Evet. Yani insanları neye yönlendiriyorsunuz? Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor
abi
diyor ki.
Abi çok affedersiniz de bu çok büyük bir sorumluluk değil mi abi?
Onu diyorum ben zaten evet. Ya. Ben bunu evet. Diyorum zaten. Yani o baştaki abilerin, ablaların, hocaların, öğretmenlerin, mürebbilerin bu böyle bir dağlarında omuzlarında dağ varmış gibi davranmaları gereken bir keyfiyettir bu yani. Allah Resulü'ne geliyor birisi. Ya Resulü ben cihada geldim. Bakıyor Efendimiz şöyle. Diyor ki annem baban sağ mı? Evet ya. Git onlara diyor hizmet et diyor. Geri gönderiyor Efendimiz onu yani. Her insan için, her efendim çocuk için ayrı bir eğitim tarzı yöntemi vardır. Ve günübirlik tepkiler, reaksiyonlar ve tamamı da aslında modernist bakış açısından türemiş bu efendim bize yakışmayan, bizim ruh kökümüzden, bizim asaletimizden, bizim efendim mehabetimize yakışmayan o efendim davranışlar aslında bizi onlara benzemekten başka bir şeye yaramayacaktır ve ahva etmemize sonra ve sebep olacaktır. O yüzden kılı kırk yararak herhangi bir yol önerirken, herhangi bir işarette bulunurken, herhangi bir eylem tavsiye ederken kılı kırk yarmalı ve onun hayatın çok uzun bir efendim koşu olduğunu hiçbir zaman için gözden ırak tutmamalıyız. Oyun içinde oyun var, oyun içinde oyun var, oyun içinde oyun var. Bu oyunların hepsini alt edecek bakış, ferasetli bakış, müminin bakışı o bizim kalbimize kök salmadıktan sonra böyle bu işlere de öncülük gibi işte efendim birilerine eylem tavsiye etmek gibi, gidip bağırmak gibi, yapmak gibi şunu yap. Gidip bağıracağın zaman da olur. Gidip basacağın zaman da olur. Dayak atacağın zaman da olur. Ama her birisinin bir maşeri vicdandan, vicdanın efendim ya da o gönlünü ayna haline getirmiş insanların tasdikinden geçmesi şarttır. Böyle günübirlik tamamen modernist efendim tepkilerle ortaya konmuş ve hani bu siyahı bu da beyazı şeklinde, bu şeyi kırmızısı bu da yeşili şeklinde ortaya konacak tepkilerin ben kesinlikle sadra şifa olmadığını, uzun vadede bir sonuç ortaya çıkartmayacağını, ihyaya vesile olmayacağını düşünüyorum. Bu anlamda da kılı kırk yapmak gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz abi. Bu hafta programımızın sonuna gelmiş olduk bu vesileyle de. Anlatmış olduğunuz güzel şeylerle. Genç Zamanı dinleyicileri, kıymetli Erkam Radyo'da, kıymetli Erkam Radyo'da, yalnız bunda telaffuz bozukluğu oldu.
Erkam Radyo kalbimizin frekansı.
Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da. Genç Zamanı'nın kıymetli dinleyicileri, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Periskop yayınımızla beraber güzel bir birliktelik geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Hasret Ali Genç'e çok teşekkür ediyoruz. Hasret Ali, eklemek, söylemek istediğin bir şey var mı?
Eyvallah, ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. İnşallah hayırlara vesile olur.
İnşallah, teşekkür ediyoruz. Abi sizden de son cümleleriniz varsa alabiliriz.
Ben hem Hasret'e teşekkür ediyorum, hem Salih sana teşekkür ediyorum. Hayırlı, ne diyelim, hayırlı efendim hayatlar.
Hayırlı hayatlar diliyoruz.
Allah hayırlı olsun. Hayatlar diliyoruz herkese, izleyene, seyredene, işitene, görene ve anlayana.
Evet, teşekkür ediyoruz. Twitter.com/gençzamani ve Facebook.com/gençzamani bizleri takip edebileceğiniz adreslerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.